Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Hoamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın siz de, ben az önce yaptım. Çağırın diğer dostları. Bugün bir hesaplama yapacağız. Ama hesaplamamızı şöyle yapacağız. Kafanızı çok karıştıran, zaman zaman iktidar değişikliklerine yol açacak kadar çok karıştıran, siyasetçilerin de bunda payı az değil, elbette hatta büyük pay onlara ait, bir hesaplama üzerinden gideceğiz. Çünkü dün tuhaf bir şey oldu. Normalde demokratik ülkelerde böyle şeyler yaşandığı zaman çalıştırılan ilk mekanizma istifa mekanizması olur. Çünkü yalan söyleyenin bu kadar net ortaya çıktığı bir ortamda siyaseten bulunabilecek tek çözümdür istifa etmek. Ama bizde bırakın istifayı, onun dışında toplumsal kavgalara yol açacak şekilde büyüyen bu söylem bir şekilde yalanın yeniden inşasına yol açıyor sadece. Dün 3 küsür saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan çıktı kameraların karşısında. Bu arada şey yok yalnız, kameraların karşısında ama kameralar onun karşısında aslında. O istediği kişiyi karşısına alıyor. Onun dışında soru cevaplamıyor, istediği yerde konuşuyor, istediği türkülerin söylenebilmesi insanlara özgürlük olarak dayatılıyor falan filan. Neyse bunu bırakalım. Ve burada çok tuhaf bir işaret çaktı. Suriye'ye operasyon sinyali olarak algılandı ve sosyal medyada da böyle dalgalandıktan sonra bir takım ince gelişmelerle birlikte milliyetçilik sosu bu topraklarda her zaman tutar. Ne yaparsanız yapın ya milliyetçilik yatağında sunacaksınız ya da bittikten sonra en son fırınladıktan sonra bir milliyetçilik sosu bırakacaksınız üzerine. Oradan çıktıktan sonra büyük kahramanlık türküleriyle birlikte pazarlanmaya başladı. Ülke milliyetçiliğin konuşabilmesi için en uygun zemin çünkü. Belki dünyadaki en uygun zemin hatta. Çünkü burada her zaman karşılığı var. Kim olursanız olun, bir aktör olun mesela, milliyetçilik gazını verdiğiniz zaman arkanızda birileri toplanıyor. Allah'ın kılıcı falan demeye başlıyorlar size. Ya da işini batırmış, gerçekten batırmış halde bir ekonomist olun mesela. Çıkın televizyon ekranlarına, elimde yetki olsa 10 milyar doları çakardım bak ne oluyor ortalık falan deyin. Arkasını milliyetçiliğe boğun. O da oradan yürüyor. Siyasetçi zaten önü istemediğiniz kadar açık. Dünya siyaset tarihinin en büyük U dönüşünü 3,5 yıl içinde yapmış. Hakaret ettiğiniz, hem de öyle ağza alınmayacak hakaretler ettiğiniz, size de aynı ölçüde ağır hakaretler etmiş bir insanın yanında yer alan dünyanın en büyük siyasi U dönüşünü yapmış insan olun. Mesela milliyetçilik mavrası üzerinden götürebiliyorsunuz hayatınızı. Dün bu sözlerin üzerine toplumsal kutuplaşma milliyetçilik ekseninde yerleşirken farklı bir gelişme oldu. Çünkü aynı saatlerde hala iktidar açısından bakıldığı zaman hala becerilememiş bir iş bu. Meclis denetimi yalandan da olsa yerinde olduğu için Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Plan Bütçe Komisyonu üyelerine Merkez Bankası'nın bütçesini anlatırken öyle bir ifade kullandı ki gerçekten akıllara seza bir ifade. Daha önce CDS üzerinden konuşurken bunu nazarla, kötülükle, Türkiye'nin karşıtlarının bir araya gelip bizim üstümüzde büyük oyunlar oynamasıyla falan açıklayan gerçek bir deha, Yeni Şafak gazetesinin ekonomi yazarı olmak dışında herhangi bir özelliği bulunmayan Merkez Bankası Başkanı bu kez de kurların yükselmesinin bizim faiz indirimimizle alakası yok dedi. Bu hakikaten herhangi bir üniversitede, benim okuduğum üniversitede de, yani hasbelkader bir ekonomist olarak gönül rahatlığıyla söyleyeyim, birinci sınıfın birinci döneminde okuldan kovulmanıza neden olur. Böyle abuk bir söz. Bunu söylediğiniz anda insanlar sana der ki sağdan alalım canım senin, bak burada üzülme boş yere. Çünkü iktisat okuyacaksın, teoride karşına başka şeyler çıkacak, bunları göreceksin, diyeceksin ki ulan benim kafam hiç çalışmıyor galiba, ben en iyisi bırakayım. O yüzden yol yakınken sen sağdan ayrıl, hem vitrinin önünü kapatma hem diğer arkadaşlarının kafasını karıştırma, bu abuklukla burada yer alma imkanın yok. Ve o da bunu söyledikten sonra acayip bir gelişme oldu. Bir patladı döviz, dolar her zaman, işte tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. Farkında mısınız? Tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı cümlesinin artık hiçbir anlamı yok. İnsanları hiç etkilemiyor. Yani sizi etkiliyor mu bilmiyorum ama etrafımdaki insanlara sorduğum zaman bundan irkilmiyorlar. Oysa normalde mesela Rize'de yapılmış bir çay bardağı heykelinin Guinness Rekorlar kitabına başvuru yapılarak dünyanın en büyüğü olduğunu söylenmesi insanları etkiliyor. Neden insanlık böyle bir şey yapar diye etkiliyor en azından. Ama bu söz kimseyi etkilemiyor. Biliyorsunuz 6 yıldır burada zaman zaman canlı dakika ve skor alalım deyip piyasaların nabzını sağlam tutan internet sitelerinden bir tanesine bağlanıyorum. Ve oradan şunu yaşıyorsun kardeşim, bak şu anda yaşadığın budur diye anlatıyorum sana. Yeni güne başlarken eskiden olduğu gibi hani dünya piyasalarından uzağız biz kardeşim, bizde saat daha yeni 9 oldu, ooo daha borsa açılacak da yürüyecek de falan diyordun. Şimdi 24 saat kimse uyumadığı için aslında senin dışında sürekli olarak sürüklenen, devinen bir hayat var değil mi? İşte o hayatı bugün sizin de anlayabileceğiniz, sağda solda da gönül rahatlığıyla söyleyebileceğiniz, atma ulan diyebileceğiniz bir halde anlatmaya çalışacağım ben size. O bağlandığım internet sitesinde dövizborsa.com çok canlı çünkü gerçekten anlık skor veriyor. 9.0171'den şu anda gidiyor dolar. 9.0171 ve sürekli olarak yükseliyor. Euro'nun satış fiyatı da 10.43. Bunlar bizim için neden önemli? Yani değişken rakamlar, orada artıyor, burada iniyor. İnternet sitesine siz de açıp bakarsanız böyle Çin pavyonu gibi yeşillerin, kırmızıların, beyazların sürekli olarak yanıp söndüğü acayip tuhaf renkli renk ekran göreceksiniz. Hatta size bir de tüyo, bunu yapanlar var çünkü biliyorum. Böyle online toplantılara falan bağlandığınız zaman görülebilir yerde bir ekran açarsanız ve orada bunlar dönerse insanlar sizin acayip çalıştığınızı falan da düşünebilir. Bu da size yayının bir kıyağı olsun. Hakikaten böyle bir durum var. Ama ben size bugün bunu başka bir şey için kullanacağım için getirdim. Bakın, Türkiye'de ve dünyada genelde çalışanların, yani bir ülkede işte ortalama sınıfın, işçi sınıfının, artık bu sınıf kavramı da çok da değiştiği, sarsıldığı için dikkatli kullanmaya çalışıyorum mümkün olduğunca, ücretiyle herhangi bir vasfa sahip olmayan ama yaşayabilmesi için kazanacağı asgari ücret belirlenmiş insanlarla tanımlanıyor ekonomiler. Neden? Çünkü ücretler arasındaki ayrım çok arttı. Yani nüfusun ürettiği bütün geliri, toplumsal gelirin dağılımına baktığınız zaman %1'lik bir bölüm neredeyse %80'lik bölümünü kullanıyor zaten. Ama o kalan %20'lik bölüm asıl siyasetin belirleyicisi. Çünkü diğer bölüm çok küçük nüfus olarak. Demografik yapısına baktığınız zaman o toplumu açıklamakta yeterli değil. O bir ülkede gelir adaletsizliğinin ne kadar olduğunu anlatıyor bize. Ne kadar büyük olduğunu, ne kadar yüksek olduğunu anlatıyor. Ama kalan hani o kendisine düşen payı kemirerek bitirmek zorunda kalan. Bu cümleyi bilinçli olarak kuruyorum. Çünkü insanlara layık görülen bu, eğer bir miting alanında siz atık kumanya peşindeyseniz ve bundan rahatsız olmuyorsa bir ülkenin yöneticileri, size bu gözle bakıyor demektir. İşte o kalan %20'nin içinde nasıl yaşandığına bakacağız. Bugün iktidarı biliyorsunuz çay simit hesabıyla geldi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden önce son bir aylık propaganda mekanizmasının içinde en önde gelen sloganıydı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı'nın. Diyordu ki çünkü orada, bir çay bir simitle öğün geçirse 4 kişilik bir aile kazandığı para yetmiyor. Biz bu düzeni değiştireceğiz. O zaman ortada değişmesi gereken bir düzen var. Ama bugün biraz daha küresel bakalım biz. Çünkü yalan küresel söyleniyor artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında. MHP ve Mustafa Destici destekli iktidarda. Böyle daha küresel bir yalan üzerinden gidiyoruz. 5 Haziran 2021 tarihinde, çok da uzak bir tarih değil aslında. Hani şöyle kabaca bir bakacak olsanız 4 ay öncesinden bahsediyoruz. Süleyman Soylu bir konuşma yaptı. Süleyman Soylu'nun konuşma yaptığı yer önemli bir yer. Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinin güney beldesi. Şimdi diyeceksiniz ki lan ne alakası var? Nesi önemli bunun? Bilmiyorum. Önemli olmalı çünkü oradaki seçim için, beldede yapılacak seçim için gidip orada konuşmayı uygun buldu. Kaybedilecek en küçük bir belde seçimine bile çünkü artık tahammülü yok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Çünkü iktidarın yırtıldığını gösteriyor. Bu arada Afyonkarahisar demişken dün çok büyük bir acı yaşadık. Dün Dünya Kız Çocukları günüydü. Biliyorsunuz biz de burada konuştuk. Ama dün bir okul servisinin devrilmesi sonucu, şoförünün yoğun sürat yaptığı söyleniyor mıcırlı yolda, 5 çocuk kayboldu. 5 çocuk hayattan yitip gitti. İnsanların ellerinden yaşları 11 ile 14 arasında değişen 5 çocuk gitti. Afyon'u o yüzden hani bugün Afyon'un ayrı bir önemi ve anlamı da var. Başsağlığı dileyelim, yakınlarına sabır dileyelim ama bunun sabrı tartışılacak bir sabır değil. Süleyman Soylu çıktı kürsüye. Orada attı tuttu. Her zaman yapıyor çünkü bunu. Öyle coşkun ki üstelik bir 30 senedir siyasetle uğraşan, siyaset gazeteciliği yapan biri olarak çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eski siyasi üyeliklerinde de yapıyordu bunu. Mesela Demokrat Parti'nin başındayken de böyle rahat sallıyordu. Çok acayip sallardı. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'a sallıyordu gerçi ama neyse artık bunları düşünecek halde değiliz. 5 Haziran 2021 tarihinde yaptığı konuşmada Süleyman Soylu dedi ki İnşallah salgını kaldırmak konusunda aşılar peyderpey geliyor. En büyük sıkıntımız oydu. Ha, bugün değil mi? Vallahi bugün aşımız var. Aşıyı yaptıracak insan yok. Gelmiyorlar aşı yaptırmaya. Ondan sonra ben tedirginim, benim bilmem neyim var falan gibi. Geç bunları da. Size bir şey söyleyeyim. Başkaları çok çatlayacak, kıskanacaklar. Göreceksiniz Temmuz ayından itibaren ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak, öyle bir sıçrayacak ve büyüyecek ki etrafımızdaki Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, İtalya'sı ve hele hele o her şeye burnunu sokan ABD'si de çatlayacak, patlayacak. Tarih 5 Haziran 2021. 4 ay önce. Gerçekten bugün ayın 12'si işte. Yani çok kabaca bir hesap yapın. Yaklaşık 17-18 hafta önce. Çok uzun bir zaman değil. Hakikaten insan hafızasının unutabileceği bir zaman değil bu. 5 Haziran. O günden sonra Merkez Bankası'nın attığı adımları biliyorsunuz. Merkez Bankası üzerinden kurgulanan yalanları biliyorsunuz. Kayıp 128 milyar doları Merkez Bankası'nda duruyor işte diye yalan söyleyenleri biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı'nın değişimini hatırlıyorsunuz. Şahap Kavcıoğlu göreve geldikten sonra aslında tak diye söyleneni şak diye yapacağının sinyalini vermişti. Ama bir yandan da kamuoyunu ekonomi çevrelerinde tutmak gerektiği için biz bildiğimizi yaparız falan gibi tuhaf böbürlenmelere de girmişti doğrusunu isterseniz. Yapamayacağı çok çabuk görüldü. Her neyse. Burada Merkez Bankası'nın attığı bir takım adımlarla ve söylemin gereksizliğiyle, özellikle abuk sabuk, apır sapır konuşmalar nedeniyle Türkiye'de dövizin oynaklığı devam etti. Diyebilirsiniz ki serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor kardeşim. Tabii ki oynayacak. Yükselecek de düşecek de. Doğru değil mi? Doğru. Ama burada sizin neyi niye yaptığınız önemli. Mesela ihracat rakamlarınızın yükselmesinden bahsederseniz çok basit bir mantıkla sizin paranız daha değersiz olursa yani bir Alman'ın parası sizin ülkenizden sizin paranızda çok daha fazla şey almaya yetiyorsa bu ülkeden mal alacaktır değil mi? Ucuza gelen ucuz piyasalara yönelecektir insanlar. Ama burada üretimle desteklenmesi şartıyla ancak söylenebilir. Dün Türkiye'de elektrik üreticilerinin %45'lik bir zam konuştuğunu duydu eş zamanlı olarak insanlar. Ve döviz bir yandan tırmanırken benim aklımı başka bir şey kurcalamaya başladı. Bu Almanlar, Fransızlar hani 2 gün önce açlıktan kırıldıkları, kuyruklara girdikleri, birbirlerini kemirdikleri falan söyleniyordu ya. Ulan dedim bu Almanlar, Fransızlar gerçekten nasıl yaşıyor? Yayının başında söylediğim gibi sıradan insanların yani herhangi bir iş vasfı olmayan, herhangi bir mesleki tanımı olmayan ne iş olsa yaparım abi insanların kazandığı para üzerinden baktığında nasıl yaşıyor bu insanlar? Asgari ücret nasıl hesaplanıyor biliyor musunuz? Yani asgari ücretin hesabı sırasında brüt olarak ortaya çıkan asgari ücretle net olarak ortaya çıkan asgari ücret arasındaki fark nasıl belirleniyor? Asgari ücretli bir çalışanın şu anda Türkiye'de brüt maaşı 3577 lira. Bunun içinden 500 lira 85 kuruş sigorta primi kesiliyor. 35 lira 78 kuruş işsizlik sigortası primi kesiliyor. İşsizlik sigortasını işsiz harcayamıyor bu ülkede. O da cebellezi. 456 lira 13 kuruş gelir vergisi ki vicdansızlığın asıl boyutu bu. Şu kadar para kazanan, kuş kadar para kazanan insanlardan 456 lira 13 kuruş gelir vergisi kesiliyor. 27 lira 15 kuruş damga vergisi kesiliyor ve asgari ücret 2557 liraya düşüyor. Şimdi diyecek ki dikkatli izleyiciler bir dakika olmadı. Bizim asgari ücretimiz 2825 lira 90 kuruş. 90 kuruşu da var. O da 268 liralık asgari geçim indirimi tutarı eklendikten sonra 2825 lira 90 kuruş oluyor. 90 kuruş mühim. Neden mühim olduğunu birazdan göreceksiniz. 90 kuruş bile mühim. Dünyada genellikle Avrupa'da çalışan özellikle işçiler, bu yayını izleyenler, orada yaşamış Türkiye'ye dönmüş olanlar, hala hazırda orada yaşayanlar, bu yayını Amerika'dan izleyenler, onlar da bilir ki uluslararası çevrelerde genelde aylık ücret üzerinden konuşulmaz. Çünkü saatlik ücret özellikle bu tarz vasıfsız işler yapılırken saatlik ücret konuşulur. İşe göre mesela benzin istasyonunda pompacıysanız onun saat fiyatı bellidir. Eğer siz el emeğinizle hem de değerli bir el emeğiyle çalışıyorsanız zengin olmanız gerçekten çok rahat bir şeydir. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde kaportadan anlayan bir ustaysanız, siz hakikaten zengin olmamanız çok zor. Çünkü el emeğiyle çalışan insanların saat ücretleri farklı belirlenir. Ama asgari ücret dedik yani biz, vasıfsız insan üzerinden gideceğiz. Saatlik asgari ücret de şöyle belirleniyor. Bizde 7,5 saat üzerinden hesaplanıyor. Deminki şu 2825 lira var ya, işte o normalde brütten başlayarak bölünüyor ama 2825 lira 90 kuruşu. Önce 30'a bölüyorsunuz, sonra da çıkanı 7,5'a bölüyorsunuz. Ve Türkiye'de asgari ücrette çalışanın bir kişinin saatlik ücretini 12,5 Türk lirası olarak buluyorsunuz. 12,5 Türk lirası. Saatte 12,5 Türk lirası kazanıyoruz. Bunu demin şu hani dövizborsa.com'da anlatılan anlık cangır cangır yanıp sönen işaretlerle yeşiline ya da kırmızısına, yani dolarına ya da eurosuna bağladığınız zaman ortaya çıkan sonuç çok acıklı. Gerçekten çok acıklı. Yani sizin yaptığınız iş saatte size kazandırdığı para niteliğiyle baktığınız zaman günde maksimum 1 euro kazanabiliyorsunuz. Maksimum 1 eurodan bahsedebiliyoruz. Saat ücreti olarak. Ve bu normalde Almanya'da dün akşam yayın için çalışırken farklı ücretleri farklı ülkelerden derleyerek söyleyebilirim size. Mesela Almanya'da kabaca 9 eurodan hesaplanıyor. 9 euro. Yani arada 1'e 9'luk bir fark var. Bunu euro üzerinden, dolar üzerinden hesapladığınız zaman ortaya çıkan tablo bir parça karışık. O yüzden buradan çıkartalım da hepsini ortaklaştıran bir takım birimler bulalım. Öyle ya, insanlık Trump'a döneminde, yani takas yaparak ekonomiyi canlandırdığı dönemlerde bunu kullanmış. Sana verdiği 20 yumurtanın karşılığının 200 gram un olduğunu keşfetmiş mesela insanlar. Böyle olunca aradan o şerefsiz Ligyalılar hiç yapmasalardı, parayı sokmadan mal değişerek aslında yaşamanın yöntemini bulmuşlar. Burada temelde herkesin kaçınmadan kullanabileceği, ayrıca parasal anlamda bölmeye de çok müsait olan bir ürün seçtim. Yumurta, yumurta. Ve bugün yayına bağlanmadan önce, burada bu yayın başlamadan önce farklı marketlerden, hem de bu farklı marketlerden bir tanesi Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketi. Yani hani gidip 1002 lira para verdikten sonra her şey çok uygun ya. Ya vatandaş delirmiş mutluluktan ya. Ucuza alışveriş yapmaktan çıldırmış kardeş. Yerlerde yuvarlanıyor insanlar denilen marketler. Migros, Carrefour ve Tarım Kredi Kooperatifleri. Buralarda baktığınız zaman ortalama fiyata vurduğunuz andan itibaren artık, yani bunu kullanmak bir gıda ürünü için ne derece doğru bilmiyorum ama dün geceden beri çok fazla ama çok fazla şey ölçtüğüm için, gördüğüm için. Bakın mesela sevgili Selim Güzel demiş ki tır şoförüyüm, kaçak çalışıyorum, saat ücreti 16 euro alıyorum ben. 16 euro. Bu başka, tır şoförü hikayesine ayrıca geleceğiz. Bugünkü yayının içinde onun da yeri olacak. Hani İngilizler aç, Almanlar birbirini kemiriyor var ya, oradaki yalanın bu bölümünü de konuşacağız. Yumurta Türkiye'de, maalesef böyle söylemek zorundayım, en kötüsü. Ama bakın gerçekten en kötüsü. Bıldırcın yumurtasından biraz hallice. Yani normal bir insan 5 tanesini yese kahvaltıda doydum demez. Öyle bir yumurta artık 1 liranın altında satılmıyor. Önceden belirlenen mesela 75 kuruşluk, aşağı yukarı 75 kuruşluk yumurtalar falan artık yok. En kötüsü 1 lira yumurtanın. Hatta 1 liranın üzerinde de eğer organik falan alacaksan onlar değil. Bakın onları koymuyoruz. Neden? Vasıfsız çalışanların sadece yaşayabilmeleri için gereken parayı konuşuyoruz biz burada. İnsanların iyi yaşamaları için, hani şuradaki elinin altındaki bu kadar güzel yiyecekler olsun, buraya akşam yemeğine gitsin, öbür tarafta tiyatro, sinemayı izlesin, bunlar değil. Çok sıradanını konuşuyoruz biz. 1 liranın altında yumurta yok. Yani bu hesaba göre Türkiye'de bir işçi, hani 7,5 saat çalışıyoruz ya biz, o da çok büyük bir yalan biliyorsunuz. Hiçbir asgari ücretli 7,5 saat çalışıp hocam benim mesaim doldu ben gidiyorum biraz şömineli salonda pro içeceğim. Yani bir single malt içmeyelim mi şu kadarlık mesainin ardından falan demiyor. Öyle bir durum yok. 10 saat, 12 saat, 14 saat bu insanlar böyle çalışıyorlar. Çünkü karşılarına çıkartılan farklı bir gerçeklik var. Çalışmak istemiyor musun? Senin aldığın paranın da yarısına çalışacak Suriyeli, Afgan insanlar var burada. Bunlar da çıkartılıyor. 1 liradan yumurta alan bir kişi sadece 1 saat boyu çalıştığında 12 tane yumurta kazanıyor. 12 tane yumurta. Ekmek üzerinden hesap yaptığın zaman ortalama ekmek fiyatı, Bütün Türkiye'yi 3 aşağı 5 yukarı bir araya getirince dün 21 ilin ekmek fiyatlarını karşılaştırdım çünkü. 2 liradan hesap yapabiliriz. 2 liradan. 2,5 olan var, 2,75 olan var. Bu arada öyle lüks francalı ekmeğinden falan bahsetmiyorum. Bildiğin daha bu kadar somundan bahsediyorum. Tamam. 2 liradan ekmek hesabı yapıyoruz. 1 saat çalıştığın zaman sadece 6 tane ekmek alabiliyorsun. Yani günün ilk 1 saati çalışıp 12 tane yumurta alıyorsun. Ondan sonra 1 saat daha çalışıyorsun. 6 tane ekmek. Ailenin sadece ekmek ve yumurta yiyecek. Ama bunu nasıl pişireceğin senin sorunun. Çünkü bunun içinde doğalgaz yok, elektrik yok, su yok, tencere, tava yok. Onlar yok. Ama işte yumurtan ve ekmeğin var mı? Var. Böyle baktığın zaman ailenin ihtiyacını böyle karşılıyorsun. Almanya'da o açlıktan birbirini kemiren Almanlar var ya, açlıktan kuyruklarda dilenen, birbirlerini ısıran, demirleri, inşaat betonlarını yiyen Almanlar var ya, açlık bunu yaptırıyor çünkü insanlara. O sadece saat başı çalıştığında aldığı 9 euroluk ücret de senin bu yaptıklarının tamamını ertesi güne de sarkacak şekilde sadece 1 saatte yapabiliyor. Sadece 1 saatte. Ve ondan sonra sen istediğin kadar yalan söyleyip sağda solda anlat. Mesela Almanlar açlıktan geberiyor, Fransızlar delirmiş durumda birbirlerine saldırıyor falan de. Ortada net temel bir gerçeklik var. Çünkü burada bir aya vurduğun zaman kazandığın 2825 lirayı bir aya vurduğun zaman, istersen böyle de hesaplayabilirsin, senin aldığın asgari ücretin euro karşılığı 270, dolar karşılığı 313. Yani sen, ben bu ay oynamıyorum kardeşim. Ben bu ay oynamıyorum. Ben şimdi çıkıp bu aylık asgari ücretim alacağım ve önümüzdeki ay çalışmayacağım dersen eğer, senin eline çok kabaca günlük 10 dolar veriyorlar. Euro alacaksan o biraz daha sıkıntılı, 9 euro civarında bir şey alıyorsun. Ve sen bir tam gün çalışırken başkasının bir saatlik ücreti karşılığında burada bu yalanlara maruz kalıyorsun. Size soruyorum şimdi. Bunun ispatı bu kadar kolayken, bu kadar basitken, anlaşılmayan herhalde hiçbir şey yoktur. Bakın bunun içinde pazar fiyatı yok. Markete girdiğiniz zaman alacağınız başka şeyler falan yok. Onların hepsi ayrı. Onlar bu saat ücretlerinin içine yerleşebilecek durumda değil. Çünkü tamamı 313 dolara ve 270 euroya kilitlenmiş aylık çalışma sistemi Türkiye'de insanların nasıl yaşadığının ekstra sorgulanmasını gerektiriyor zaten. Nasıl doyuyor bu insanlar? Diyelim ki aynı ailenin içinde birden çok asgari ücret kazanan var. Sen iki kişi, hatta bir de çocuğu çalıştırdın, büyüdü çocuğun, 4 kişilik ailende 3 asgari ücret aldığın zaman mesela Almanya'da çalışan bir kişiyle saat farkını ancak 3'te 1'e getirebiliyorsun. Sadece 3'te 1'e getirebiliyorsun. Yani o 3 saat mesai yapıp ayrıldığında sen daha onun çalıştığının 2 katı çalışmak zorundasın. 6 saatin daha var senin. Ve onu bitirdikten sonra da o ertesi gün 1 saat geç gelebilir işe. 1 saat fazlası kalıyor çünkü. Ve bütün bunların içinde insanlara o kadar büyük yalanlar söyleniyor ki, ispatı bu kadar kolayken söyleniyor üstelik. Ve ondan sonra 5 Haziran tarihinde, 5 Haziran 2021'de Afyon'da belde seçimlerinde İçişleri Bakanı, altını çizelim, ekonomiden sorumlu bakan falan değil, İçişleri Bakanı kürsüye çıkıyor ve diyor ki, öyle bir kalkışa geçeceğiz ki, öyle bir zıplayacağız ki, Almanya'sı, İtalya'sı, Fransa'sı, hele hele o her şeye burnunu sokan Amerika'sı çatlayacak, patlayacak. Soruyorum size, kim çatlar patlar burada? Kim? Neyle çatlayacak insanlar? Açlıkla mücadele eden, yoklukla, yoksullukla mücadele eden bir ülkeyi gerçekten kıskanabilecek durumda mı insanlar? Üstelik senin açlığa bağladığın şey, tartışılmasını engellediğin, siyaseten gündeme gelmesini engellediğin bütün gerçekleri saklamıyor ki. Yani İngiltere'de insanların benzin kuyruğuna girme gerekçelerinin, mesela demin hani yazdı ya bir izleyici, ben tır şoförüyüm ve Selim Düzel. İngiltere'de artık tır şoförü kalmamasının bu yaşanan krizi ne kadar tetiklediğini ya da sağlık sektöründe çalışan insanların, yabancılar onlar, ülke dışına çıkmasının Brexit'le birlikte onların ekonomiyi ne kadar kırılgan hale getirdiğini kim sorgulayabiliyor Türkiye'de? Artık bunu yazan çizen gazeteler yok ki. Öyle gazeteler yok, onlar konuşulmuyor. Gazetelerde büyük kahramanlık hikayeleri anlatılıyor. Yani biri çıkıyor işte Suriye'ye müdahale an meselesi diyor. Göreceksiniz yayının ikinci bölümünde. Yeter ulan sabrımız taştı diye başka biri manşet atıyor. Herkes birbirini goygoyluyor. Ama sonuçta ortada kalan, elimizde kalan şey bu. Ekonomi tartışıyoruz biz hala. Ekonomiyi de doğru düzlemde tartışmıyoruz. Yalanlar eşliğinde. TÜİK işsizlik rakamı açıklıyor. TÜİK'in açıkladığı rakamla yine kendisi gibi devlete bağlı hükümetin yönetiminde atamalarının tamamını, çaycısını, hademesini dahil olmak üzere atamasının tamamını hükümetin yaptığı bir yazıda, bir kurumda ortaya çıkan işsizlik rakamları birbirini tutmuyor. İşkur'un rakamlarına bakacak olursanız sadece bir ayda yeni neredeyse 200 bin işçi gelmişken öbürü diyor ki 11 bin yeni işçi eklendi. Ekonomi bu kadar güvenilmez hale gelmişken, o kadar büyük bir güvenilmez hale gelmişken, bu saatten sonra söylediğiniz bütün yalanlara yayının başlığındaki sözü eklemeniz bence çok doğru olacaktır. Uçak yolculuklarında özellikle hani ilk yükseliş tamamlanmaya başladığı zaman huzursuz yolcular vardır. Gerçekten kıl tiplerdir bunlar. Hemen uçakta kalkar, tuvalete gider, yalandan bagajı açar, oradan bir şey alır falan. Orada önemli olan ben çok daralıyorum göstermektir. Ve anında bir anons yapıştırır kabin amiri. Hemen der ki, değerli yolcularımız, bulunduğumuz yükseklikteki hava koşulları nedeniyle yerlerinizden ayrılmamanız, kemerlerinizi takılı bulundurmanız önemli rica alınır. Benim sizden ricam bu. Kemerinizi takın kardeşim. Kemerinizi takın. Bu büyük goygoya falan gelmeyin. Çünkü önümüzdeki kısa dönem gerçekten ekonomik anlamda bulunduğumuz hava koşullarının çok daha ağırlaşacağını gösteriyor bize. Gerekçesi dünyada ekonominin bozulması mı? Kısmen var tabii o. Ama asıl önemlisi Türkiye'de ekonominin karar vericilerinin ekonomiden zerre kadar anlamaması ve ısrarla yeni ve büyük yalanlar söylemeye devam etmesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Umarım anlaşılmayan bir şey kalmamıştır. Mümkün olduğunca basitleştirip sadeleştirerek anlatmaya çalıştım çünkü. Aklınızın bir yerinde kalsın. Size birileri büyük yalanlar söylerse, hadi lan oradan deyip sadece bunu anlatın. Sadece yumurta örneğini verin. Ben bir saat çalıştığımda karşılığında sadece 10 tane yumurta alabiliyorum. Ama mesela Almanya'daki sıradan bir ücretli, sıradan bir işçi çalışmaya başladıktan 5 dakika sonra benim aldığım yumurtaların zaten sahibi oluyor. Deyin onlara. Çünkü bu yalanlar ancak mücadeleyle yok edilebilir. Aksi takdirde insanların kafalarını karıştırarak çok çok çok bambaşka basit ve tuhaf yerlere gidecek. Bu yayın sürmeli kardeşim. Çünkü hiçbir yerde burada anlatılanlar bu şekilde anlatılmıyor. Benim de desteğim olsun. Ne yapayım ben bu yayın için diyorsanız vallahi en öncelikli desteğiniz burada bulunmak. Ona geliriz de. Ama yayını maddi anlamda desteklemek isterseniz mesela YouTube üzerinden yayına anlık destek vermeniz mümkün. Bunun için önce abone oluyorsunuz yalnız. Abone olmak zor mu? Yok, bir tek mail adresi yazacaksınız. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalına abone olun. İsterseniz YouTube'a gitmeden de abone olabilirsiniz. Ünsalünlü.com.tr benim internet siteme girin. Orada kırmızı abone ol düğmesini göreceksiniz. Korkmayın, dokunun. Bir tek mail adresi isteyecek sizden. Başka hiçbir şey istemeyecek. Yayını eğer beğendiyseniz lütfen şu beğenme düğmesine dokunmayı unutmayın ki YouTube bu yayını daha başka da anlatsın. Bak böyle bir şey izliyor insanlar. Bir bak bakalım, belki seversin desin. Onun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. Burada bulunmak o. Burada olup birbirimizden korkmadan, farklılıklarımızı bilerek, aynı ülkeyi sevdiğimizin farkına vararak konuşabilmek. Küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden. 6 yıldır yaptığımız gibi. Bundan sonra da yaparız. Yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz vallahi canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.